Ayrım 6.
Yanımda yüremde kocaman harflerle boşuna yazılı sanki. Ölenle ölünmez biliyorum. Yoksa çıldırır insan. Ama gündelik yaşamın bu denli derde deva olabilmesi sağlık mı? 24 saati alışılageldiği gibi tamamlayabilmenin, her şeyin yerini tutması, korunak, sığınak, amaç, tutunacak dal olabilmesi çılgınlık değil de nedir? Bazen her şey berraklaşıyor beynimin içinde. Görüyor ve biliyorum. Annem niye söylenerek dolma sarıyor? Babam niçin gazetelerin bulmacalarını çözüp spor toto oynuyor? Belden niye evlenip şişmanlıyor? Ben niçin tıp fakültesi son sınıftayım da insan bedeninden hala ürküyorum? Hepsini birbiriyle ilintisiz gözüken her şeyin birbiriyle ilişkisini, öncesini, sonrasını görüp anlıyorum. İşte o an gerçekten iyiyim. Boşlukta sallanmıyorum. Boşuna yazmıyor çevremde. Ayağımı gerçeğin sağlam ve soğuk tabanına basıyorum. Bilememenin karanlığı terk ediyor beni. Aydınlıktayım artık. Yalnızca bir an bu. Gerçeğin çiğ ışığı yakıyor, acıtıyor gözlerimi. Bilmek yetmiyor. Umar gerek. Yoksa ne yapacaksın? Düşlerin alacakaranlığına mı sığınmalı? Düş kurmak bile yorucudur. Düşlerin ılıklığından sıyrılıp gerçeğin soğuk yüzeyine çarpmak can acıtır. Umarın yoksa unutmalısın. Yumuyorsun gözlerini gerçeğin acıtıcı parlaklığına. Loş ışıklarla seni sarmalayacak, gevşetecek hafif şeyler özlüyorsun. Bulmaca çözme, kağıt oynama, börek açıp afiyetle yiyip şişmanlama filan gibi. Ne bileyim, unutmaya yarayacak ne varsa onlar işte. Kitaplar anımsatır. Düşünmek, duyumsamak anımsatır dünü, ayrımsatır bugünü, düşletir yarını, sığınacak yer, kaçacak delik bırakmaz insana. Nereye kaçabilirsin ki? Bir deliğe bir insan sığar mı? İnsanlığımızdan mı vazgeçeceğiz? Bir yerlere sığınabilmek için küçüle küçüle. Bazen iki çılgınlıktan birini seçmekten başka özgürlüğüm yok sanıyorum. Ya herkese benzeyip boş ve anlamsız bir özdeşlikte yok olup delirmek, ya da kimseye benzemeyip yalnızlık içinde boğulup delirmek. Her şeyi unutmak isteyen insanlarla nasıl yaşayacağım? Yaşamın amacını unutmak isteyenlerle birlikte ne yapılabilir ki? Sevmek anımsatır, dostluk anımsatır, denize bakmak, yeşili görmek bile anımsatır. Yaşamın 24 saatin ötesinde anlamları olduğunu, kimseler bir şey anımsamak istemiyor artık. Vakitleri yok böyle şeylere. Herkes çok çalışıyor. Herkes bir şeyler bulmak ya da almak için uğraşıyor. İşsizler iş, hastalar ilaç, gençler okul, akşamüstleri iş yerlerinden dağılan kalabalıklar taşıt bulmaya çalışıyor. Bizim fakültede laborant Şefik Bey, video almaya, çatı katını paylaştığım arkadaşım Belma, çeyizine taksitle buzdolabı almaya, oturduğum binadaki bakkal Hasan amca, evine otomatik çamaşır makinesi almaya çalışıyor. Herkes uğraşıyor, didiniyor, çalışıyor. Kimsenin vakti yok bir başkasına ayrımsamaya. Beni kurşun öldürmedi ama bu umursamazlık delirtecek. Canımı kurtardım rastlantıyla, aklımı kurtaramayacağım. Anımsıyorum, boşluk 4 yıl önce başladı. Gençliğim bitmişti. O zamana denk yaşamı dolduran şeyler yok olmuştu. Kitap okumalar, tartışmalar, arkadaş kümeleri, suçlamalar, öz savunular, öz eleştiriler bitmişti. Belden evlenmişti. Annem durmaksızın yemek pişiriyordu. Çevreme bakındım, dost arandım yoktu. Aşk arandım yoktu. Bir şey ayrımsadım şaşırarak. Politika konuşmazsak başka bir şey konuşamıyorduk. Paylaşacak bir şey kalmamıştı arkadaşlarla aramızda. Birlikte savunulacak, birlikte suçlayacak hiçbir şey kalmamıştı. Vaktinde yaşamımızdan kovduğumuz kahkaha, çiçek kokuları, bulutsuz gökyüzleri, çiseleyen yağmur ve unuttuğumuz bedenimiz öc alıyordu sanki şimdi. Yardımımıza gelmiyordu hiçbiri. Yeni paylaşmalara temel oluşturmuyordu. Yalnız kalmıştık. Tekil kokuların, tekil kuşkuların, tekil soruların içinde yapayalnız. Zaman güçlüydü ve artık hep birbirinin aynı olan günlerin biteviyeliği rahatlatıyordu bizleri. Yavaş yavaş kuşkular, korkular sustu. Geriye sorular kaldı. Bir de onlar olmasa ne iyiydi. Bayağı güzeldi öldürülme korkusundan, tutuklanma kuşkusundan uzak yaşamak. Alışıverdik. İnsanoğlu rahata çabuk alışır ve rahat insana tez batar. Ne yapmalı o tekil soruları? Yanlış neydi, neredeydi? Her şey boşuna mıydı? Ya bizim kadar şanslı olamayanlar? Ya onların anısı? Unut gitsin, unut, göm derinlere. Gençliğini kapat. Gençlik nedir ki? Sonu düş kırıklıklarıyla biten baş kaldırılardan başka. Olağan insanlar gibi iş güç çocuk sahibi olmaya bak. Unutuver. Hastalıklar, kazalar, tüm kötü anılar nasıl unutulursa öyle. Ta ki savunmasız bir anında hiç umulmadık bir şey olanca canlılığıyla onları çağrıştırıncaya dek. Unutulanları tıkıldıkları bilinçaltı hücresinden serbest bırakıp saldırgan güçler gibi bilincin üzerine gönderinceye dek. Unutulanın yerine ne koymalı? Düşünmediğimiz, omuz silktiğimiz konular, dudak büktüğümüz kitaplar, gülüp geçtiğimiz duyarlılıklar, derimizde duymadığımız rüzgarlar, koklamadığımız çiçekler, dokunmadığımız bedenler yabancıydı bize. Unutulanların yerine onları koyamadık bir türlü. Olsa olsa kötü birer kopyalarını koyabildik. Sahtesini, özentisini. Karikatüre döndü yaşamlarımız. Gülmece duygusu yok olmuş, yalnızca çizgilerin çarpıklığı kalmış karikatürlere. Özünü yitirmiş, güldüremeyen gülmecelere benzedik. Çoğumuz o kadarcık bile çaba harcamadı. 24 saati tamamlayabilmeyi koydu tüm unutulanların yerine. Gençliğini tüketti, yetişkinlere katıldı. Akıllanıp uslandı, dönüp de geçtiği yollara gençlik bile demedi. Amma da çocukluk etmişim dedi. Evli ablalarımdan ne ayrımları kaldı? İz bırakmayan yaşantısı yaşanmış mıdır? Oysa biz çocuk değildik. Yaşadığımız o aşktan ve sevinçten yoksun ağır yıllar gençlik miydi bilemeyeceğim. Ama çocukluk değildi. Çocuklar yeni yeni dolduruyor bizim laboratuvarları. Fakülte bahçelerini, hastane koğuşlarını, birinci sınıflar, ikinciler, şen şakrak, gürültücü, aldırmaz bir kalabalık. Çocuklar kadar dünyadan habersiz, onlar kadar kendilerine her söylenene inanan, kendi küçük dünyaları kendilerinde odaklanan ama bencilliklerinde çocuk sevimliliği taşımayan. Çocukluk yıllarını derslerde, kurslarda, sınavlarda harcamış, yetişkinlerin sırtlarına yüklediği anlamını kavrayamadıkları sorumluluklar altında ezilmiş, yaşayamadıkları çocukluklarını gençlik yıllarına ertelemişler. Gençliklerini nereye erteleyecekler? 8 saatlik iş günü ve 2 çocuklu bir aile sahibi olmakla şimdi arasındaki boşluğu kendi gürültüleriyle doldurmaya çalışan, çocuklar kadar bile oyuncak paylaşmasını bilmeyen, şarkılarında el çırpmalarında, ayak vurmalarında, göbek atmalarında kendi tekil boşalımlarını yaşayan bir kalabalık. Onlara bakıyor ve düşünüyorum, yerim neresi? Benden gençler, bana yabancı. Benden yaşların gündelik yaşamlarında küçük ailelerinden başka kimseye yer yok. Ablalarım ancak çocukları hastalanıp yardıma gereksinim duyunca hatırlıyorlar varlığımı. Ya da kocalarına çok sinirlenip dert yanacak birini aradıklarında. Anam babamsa sanki tümüyle apayrı dünyalarda yaşıyorlar. Yaşıtlarım desem birbirinden kopuk. Peki benim yerim neresi? Geçen yıl birini sevmiştim. Kısa sürdü, ayrıldık. Terbiyeli iyi bir çocuktu. Bir an önce zengin olmak istiyordu. Bu amaca candan, yürekten bağlıydı. Amacından hiç kuşku duymuyordu. Şık arabalara bayılıyordu. Kendisini çok yakışıklı buluyordu. Sevdim onu. İhtiyacım vardı çünkü bu duyguya. Çevresiyle, başkalarıyla ilgilenmez, başını derde sokanlara acımazdı. Enayinin gereği yok. Kafanı kullanacaksın. Yoksa sonun budur işte derdi. Enayilikten ödü kopar, kurnazlığa bayılır, karşılıksız yardımdan anlamazdı. Bana karşı iyiydi, kibar ve yumuşaktı. İkimiz iş ortağı gibi bir şey olacaktık işte. Birlikte yürüyecektik yaşam yolunu. Ortak çıkarlarımızı dikkatle gözetleyerek ve birbirimize destek olarak. İlk yıllar belki sıkıntı çekerdik ama ben mecburi hizmetimin ardından ihtisasımı bitirince düze çıkacaktır. Muayenehaneyi açtık mı köşeyi döndük demekti. Bana önerdiği böyle bir şeydi. Ve bedenimi istiyordu. Yepyeni bir arabaymışım gibi. Adına sevmek diyordu bütün bunların. Sevmek, 5-6 yıl önceki bizler için boş bir kavramdı. Bugünkü bizler içinse böylesi bir ortaklık demek olmuştu. Herkes aynıydı. Çevremdeki bütün genç adamlar böyleydi. Ya da eskiden başka türlü olsalar da 1-2 yıl içerisinde değişivermişlerdi. Benim sevgilim hiç değilse haşim ve buyurgan değildi. Sevmiştim onu. Belki onu değil, sevmeyi sevmiştim. Yine de ayrıldım ondan. Hiç anlamadı niye vazgeçtiğimi. Uzun sürmedi sevgim, tükendi. Taş kesildi elinde önceleri yumuşak olan etim. Ben bile anlamadım niye. Bana karşı sevecendi, aceleci ve hoyrat değildi. Beceriksiz hiç değildi. Yine de etim uzaklaştı ondan. Jignet çiğnemeye, akşam içkisine, sigara tükürmeye alışır gibi alışmak istememiştim tenimin duyarlılığına. Yaşamak bu değildi, olamazdı, olmamalıydı. İki gövdenin sevgisi çok daha coşkulu, çok daha derinlerden kopup gelen bir sarsıntı olmalıydı. Sevmiyordum onu. Bir ney taksimindeki hüznü, bir yörük kilimdeki duyarlılığı sezemeyen adamı sevemezdim ki. Eskiden güzelliklere omuz silker, üzerinde durmazdım ama sezerdim. Şimdi ise biliyorum. Kadınlar kuşaklar boyu hasretlerini, acılarını, umutlarını dokudular kilimlere, renk renk, nakış nakış. İnsanlar yaşamlarını damla damla damıttılar ezgilere. Tuvallere, sözlere acıyla, emekle, coşkuyla. Beynim ve ellerim yaşamın bendeki izlerini yoğurup biçimlendirebilmek için kıpır kıpır kıvranıp duruyor. Nasıl henüz bilemiyorum. Bu kıpırtılar sancılara dönüşüp bir şeyler doğurabilir mi? Benim için yaşama gücü yaratabilir mi? Bilemiyorum. Ama bütün bunlara arkasına dönüp yepyeni bir arabanın pırıltısıyla gözleri kamaşan birini sevemem. Bunu biliyorum. Adım Nermin. Tıp öğrencisiyim. 24 yaşındayım. Yalnızım. İsteyerek girmiştim bu fakülteye. Şimdi ise pişman gibiyim. Son sınıftayım. Doğuran kadın, ölen hasta, patlamış apantisit, ağır yaralı görmedim. Bütün bunlara önümüzdeki yıl mesleğimi uygularken rastlayacağım diye korkuyorum. Her şeyin aslındansa sahtesine daha kolay rastlanır oldu. O uzak kasabada hekim olmayıp hekim benzeri bir şey olmaktan korkuyorum. O uzak kasabada pos bıyıklı adamlar bacaklarıma yiyecek gibi bakacaklar diye kalbim duracak korkudan. Bakmakla kalmayacaklar diye parçalanıyorum. Korku dolu kuşkudan korkuyorum çünkü yalnızım. Gene de yalnız kalacağım çünkü her şeyin aslındansa sahtesinin daha kolay bulunduğu bir ortamda 24 saati güvenlik içerisinde tamamlayabilme uğruna hayatın benden istediği ödünleri vermeye razı değilim. İki ablama, Belda'na ya da anneme dönüşmek istemiyorum. Peki ne yapacağım? Nasıl yaşayacağım? Dıştan bakıldığında kural dışı pek bir şey yok yaşamımda. Üniversite öğrencisi bir kız. Yüzlercesinden biri. Alışılmışa uyan bir çerçevenin içerisinde insan bu denli her türlü sıradanlıktan dışlanmış ya da sıyrılmış olabilir mi? İtilmişlik çizgilerinin kıldan ince, kılıçtan keskinliğine insan kendisini bulabilir, kendisiyle barışabilir mi? Yoksa ipten yuvarlanan cambaz örneği düşüp parçalanır mı? Yabancı bir göğün altında. Winnie'yi ne zaman anımsasam, romatizmalarının eğriltip büktüğü ufacık tefecik yaşlı gövdesinin beyaz fayans bir laboratuvar masasına ilişmiş, beyaz önlüklü görüntüsü canlanır benliğimde. Winnie her zaman asık yüzlü, gri bir göğün gözüktüğü beyaz çerçeveli bir pencerenin önünde oturur. Artrozun biçimsizleştirdiği şiş ve kırmızı parmaklarıyla güçlükle tuttuğu çay fincanını ara sıra dudaklarına götürürdü. Ne kadar küçük ve ne kadar temiz bir kadındı. Saçları bembeyaz ve tertemizdi. Kırklı yılları çağrıştıran ondüleler ince ve yaşlı yüzünü çerçevelerdi. Derisindeki genişlemiş kılcal damarların al yanaklı bir görünüm verdiği yaşlı yüzünden yaşlanmamış boncuk mavisi gözleri cin gibi bakardı. Ne kadar canlı ve candan bir kadındı. Winnie'nin belleğimdeki beyaz önlüklü imgesinin ardındaki gök hep kapalıdır. Onu hiç güneşli ve mavi bir günde anımsamam. Oysa o kış hafif geçmiş, bahar erken gelmişti. Nerede o eski kışlar, o eski sisler demişti insanlar herhalde. Koca kentin şanına yaraşır sisli puslu soğuk bir kış yaşamamıştık. Gene de Winnie benim anılarımda aralığın sevimsiz günlerine dolanıp kaldı. Bunda şaşılacak ne var? Bahar yaza dönüşürken Winnie ölmüştü. Parlak ve yeşil bir Haziran günü kalkmıştı cenazesi. Winnie ile ilk kez ne zaman sohbet ettiğimizi anımsamıyorum. Benim bu ülkeye yeni geldiğim, kendimi alabildiğine dışlanmış duyduğum, hep gözyaşlarının kıyısında yaşadığım o ilk günler olsa gerek. Winnie elinde tertemiz bir bezle bazen hayli temiz olan laboratuvar masasının beyaz fayanslarını parlatıyordu herhalde. Bana bakıp gülümsemişti. Türkiye'li genç bayanın masasını bir güzel hazırlayalım filan demişti belki de. Çok mutsuz, çok yalnızdım o ilk ay. Memleketimi özlemiştim, arkadaşlarımı, evimi, Türkiye'deyken yakındığım birçok şeyi. Çığırtkan dolmuş değnekçilerini, itişen ter kokulu kalabalıkları, o kapalı, o çatık, yabancı kış göğünün altında, kavurucu yaz sıcağında buram buram yayılan asfalt kokusunu ve asfaltın üzerinde titreşen sıcak havayı özlemiştim. Sanki bir daha oraları göremeyecektim. Sanki hep bu kapalı göğün altında, hüznün gölgesinde yaşayacaktım. Dünyamı bulanıklaştıran o gözyaşı perdesinin ardından bile Vinnie'nin tertemiz nezaketinde diğerlerinde bulunmayan bir şeylerin varlığını sezmiş olmalıyım hayal meyal. Onun gülüşü öbürlerininki gibi görevinin bir parçası değildi. İş giysisi gibi giyilen, sonra da sıyırıp atılan bir ilgi değildi. İçten de özgündü. Uzun süre Vinnie için Türkiye'den gelen genç bayan oldum. Adımı bir türlü öğrenemiyordu. Bundan incinmedim. Gerçekten dili dönmüyordu. Onun için hep Türkiye'li genç bayandım. Hiçbir zaman şu Türkiye'den midir nedir işte oradan gelen kız değildim. Ötekilerin davranışlarından farklıydı Vinnie'ninki. İnsanları aşağılamanın ne çok yolu vardır. Bir tanesini ben orada o kapalı göğün altında gördüm. Ad öğrenmemek. O görev gülümsemesiyle söylenen yabancı sözcükleri bir türlü aklımda tutamıyorum tümcesi. Kimsenin bana seslenmediği temiz, beyaz, kokusuz bir laboratuvar. İnsanın adından kopması nedir bilir misiniz? Bazı o karanlık göğün sahipleri Orta Doğululara, Asyalılara, Afrikalılara kendi dillerine uygun yeni birer ad uydurup takıverirler. Bu o kimseyi birazcık aralarına alıyorlar demektir. Sevindirir kimisini yakıştırmalar, kaynaşıyorum sanır. İnsan böyle yabancılaşır işte kendi kendine. Kendi adına bile ben hiç yakıştırılmış bir sözcükle anılmadım. Türkiye'li kız, şu bursunu bizim hükümetin bizden kestiği, vergilerle ödediği kız filan olarak kaldım. Bundan da hoşnuttum. Uydurma şeyleri sevmem, hele adları hiç. Daha sonraları bütün o bilimsel ünvanlı kişilerle o büyük temiz beyaz kimya kokusundan arınmış laboratuvarda aynı şişenin içindeki su ve yağ gibi yan yana yaşamasını öğrendim. Değmeden birlikte olmasını, benim gibilerle arkadaşlık kurmasını. Sudan'dan gelen birinci oğlan, Sudan'dan gelen ikinci oğlan, Iraklı kız filanla dost olmasını öğrendim. Ve Vinnie gibilerle. Laboratuvar hademeleri, gece bekçileri, kapıcılarla, kış bitip de bahar yaklaşırken kırılmadan direnmeyi biliyordum artık. Ama o ilk ay alabildiğine mutsuzdum. Vinnie adımı öğrenme işini bayağı ciddiye almıştı. 75 yaşındaki anlığı hayli uğraştırdı onu ama sonunda başardı. Direndi ama öldü ve ben o büyük beyaz yerde gene adsız kaldım. Vinnie benden Türk pulları isterdi ve Türkiye'den gelen kartpostalları. İki afacan yeğeni vardı, meraklıydılar böyle şeylere. Hepsini verirdim ona, sevinirdi. Öyle bir heyecanla anlatırdı ki yeğenlerini, boyları bosları nasıldı, hangi okula gidiyorlardı, hangi derste başarılıydılar, hangisinde güçlük çekiyorlardı. Ona Noel'lerde ne armağan ediyorlardı. Vinnie hiç evlenmemişti, tüm yaşamını o iki oğlan dolduruyordu. Vinnie yaşında bir kadının ortaokul çağında yeğenleri olması biraz garipti. Bu çocukları hep Vinnie'nin kız kardeşinin oğulları değil de torunları diye düşünmüşümdür. Ta Vinnie'nin gömüldüğü güne dek. Vinnie laboratuvarların bilimsel ünvanlı kişileriyle neredeyse benim kadar az konuşurdu. Sabahları uzun yeşil mantosu, vişne çürüğü renkli tüylü şapkasıyla gelir, herkesle günaydınlaşıp işe koyulurdu. Laboratuvardakiler ona bir çeşit sevgi beslerlerdi. Ona garip ama sevimli bir yaratık gibi bakar, onunla ilişki kurmazlardı. Ne de olsa Vinnie saygın bir orta sınıf üyesi değildi. Vinnie bizim laboratuvarda benimle koca binanın diğer katlarındaki laboratuvarlarda burslu çalışan, doktora yapan diğer Orta Doğulularla ahbaplık ederdi. Elleri küçük vücuduna göre kocamandı. Yaşamı boyunca elleriyle iş görmüş tüm insanlarınki gibi. İri parmaklarını piyanoda düşünmek zordu. Oysa gençliğinde güzel piyano çalarmış, öyle anlatırdı. Vinnie Kuzey İngiltereli bir madencinin kızıydı. Bir kez gülerek demişti ki benim gençliğimde madenciler dişlerinden tırnaklarından artırır, kızlarına piyano dersi aldırırlardı. Şimdikilerin çocukları ise ancak kulaklıklı radyo dinlemesini biliyor. Sonra biraz böbürlenerek bizler Beethoven'ı, Schubert'i, Schumann'ı bilirdik diye eklemişti. Ve Schubert'in bir şarkısını mırıldanarak temizliğe koyulmuştu. Çalışırken sık sık ezgiler mırıldanırdı. Hiç yüksünmeden zevkle ovardı masaları. Hep neşeli, hep konuşkandı. Boş bir gevezelik değildi onunkisi. Neşesinin ardında duyarlılık, burukluk, hüzün, acı bir yaşam deneyimi titreşirdi. Bunları o zaman sezebilmiş miydim? Ürkek, yalnız, özgüveni olmayan genç bir kızın bulanık görüşü ve sezgisi çevresindekileri ne denli derinlemesine değerlendirebilir ki? Yoksa 10-15 yılın ardından Winnie'nin hayaline baktığımda bu 10-15 yılın bana verdiği acının ve mutluluğun aydınlığıyla mı Winnie'yi öyle açık seçik görebiliyorum? Anımsama tuhaftır. Yaşanmış gerçekliği çarpıtır. Tıpkı sarhoşluk gibi. Geçip gitmiş gerçekliğin bazen bir yanını karanlıkta bırakır, bazen ötekini. Bazen başka bir bölümünü iyice berraklaştırır. Anımsayamadığımız andaki duyarsızlıklarımıza, düşüncelerimize göre. Ya da yaşayıp bitmiş olayların arasında hep aynı izleyi sürdürerek anıların karışımından tek bir izlenime, tek bir duyguyu damıtır ve yoğunlaştırır. 15 yıl önce yaşananlardan bugün bilincime süzülenin hangisi o dönemdeki gerçeklik, hangisi benim zamanla olgunlaşan sezgimin anılara katkısı bilemiyorum. Gece geç saatlerde evimin loş aydınlığında anımsarken o yıllar Winnie için ne düşündüğüm doğrusu anlamda pek de açık değil. Winnie iyi bir insan, sevdiğim bir insan olmaktan öte ilginç bir kişilik miydi benim için o dönemde bilemeyeceğim.